Ayrım 9, sayfa 74. Uyku. Aklındakileri bir düzene sokmak için birkaç dakikalığına sedire uzanan Enis, uyandığında önce nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Evinde olduğunu fark edince fırlayıp perdeleri açtı ve güneşi görünce deliye döndü. Uyuyakaldığı için kendine kızdı. Bir yandan kendine söylenirken bir yandan da hızla hazırlanmaya başladı. Üstün körü ısıttığı bir kazan suyla alelacele yıkanıp paklandı. Yanına yolculukta lazım olacak birkaç parça eşya aldıktan sonra da hemen dışarı fırladı. Niyeti tanıdıklarından biraz borç para toplayıp bir at bularak yine yola düşmekti. Ama dışarı çıkar çıkmaz aklına daha iyi bir fikir geldi. Dayısı, Namık dayısı. Her ne kadar düne kadar telgraf idaresinde küçük bir memur olsa da eli kolu uzundu. Sözü geçerdi. Devlet büyüklerine yakın bir yerdeydi. Daha önce aklına gelmediği için kendisine kızıp söylendi. Soluğu telgrafhanede alan Enis, gördüğü manzara karşısında umudunu yitirmeden edemedi. Zira telgrafhane ana baba gününe dönmüştü. İnsanlar itiş kakış, öne geçmeye çalışıyor, yakınlarına bir an önce haber ulaştırmak için birbirleriyle kıyasıya yarışıyordu. Tam vazgeçmeyi düşünürken, kalabalığın içinde öğrencisinin babasını gördü. Adam da onu görmüş ve gülümsemişti. Kalabalığı yara yara ilerleyen Enis, güç de olsa nihayet adamın yanına ulaştı. "O muallim bey, siz izinde değil miydiniz?" diye sordu adam. Enis, "Öyleydi ama geri dönmem icap etti." dedi. Telgrafhaneyi dolduran kalabalık, ikilinin hoşbeşinden rahatsız olmaya başlamıştı. Onu bekleyen bunca kalabalık varken memurun bir makine gibi tıkır tıkır işini yapmasını istiyorlardı. Enis de sabırsızlanıyordu. "Vehbi Bey, dayıma acil bir telgraf çekmem lazım," diye fısıldadı. Adam Enis'e bir kağıt ve kalem uzattı. "Siz telgrafınızı buraya yazın, ilk fırsatta göndereceğim," dedi. Enis biraz düşündükten sonra yazmaya başladı. "Muhterem dayıcığım, Ankara'da mı yoksa Ordu'da mı olduğunuzu bilmediğimden bu telgrafı iki tarafa da gönderiyorum. Sizden önemli bir istirhamım var. Göremeden mübadil olarak gönderilen Dimitro Venizelos ve ailesinin göçünü durdurmanız ya da biraz geciktirmeniz mümkün müdür? Zira kızı sözlüm olur. Benim için çok mühim. Saygılar, yeğenin Enis." Kağıdı tedirgince Vehbi'ye uzattı. Yazıya şöyle bir göz atan Vehbi'nin kafası karışmıştı ama yorum yapmadı. "Bir iki saat sonra uğrayın. Belki cevap gelir. Şimdi bu kalabalıkta beklemeyin. Elimden geleni yapacağım," diye fısıldadı. Enis onun tavsiyesine uyarak telgrafhaneden çıktı. Cevap beklerken diğer işlerini halledebilirdi belki. Önce biraz borç para bulmalıydı. Yola düşen, Rumların adeta iliğine kadar sömüren esnaf çoktan cebini doldurmuştu. Enis'i seven ve ona güvenen dostları onu geri çevirmedi. Enis, arkadaşlarından gereken miktarı temin edince bir at bulmak için harekete geçti. Bir süre etrafta dolanıp bir binek hayvanı aradıktan sonra nihayet yaşlı bir beygir bulabildi ve hiç beklemeden yola çıktı. Kaymakamlığın önünden geçerken tanıdık bir memurla karşılaştı. Ondan göremelilerin mal bildirimi yaptığını ve sabahın erken saatlerinde şehirden ayrıldıklarını öğrendi. Arkadaşı daha lafını bitirmemişti ki yeni bir mübadil grubu meydana girdi. Arkadaşı ellerini ovuşturarak, "Enis abi, müsaadenle çoluğumun çocuğumun rızkını çıkartayım," dedi. Enis onun ne dediğini anlamaya çalışırken, "Abi, millet 5 tapunun birini, ikisini yok edip 3'ünü 4'ünü geri veriyor. Ben hiç olmazsa 10 taneden birini iç ediyorum. Yine biz memurlara dua etsinler. Mallarını satıp gidenler daha zararlı çıkıyor. Koskoca konaklar, bağlar, bahçeler bir at parasına kapatılıyor," diye açıkladı adam gülerek. "Ulan fark etmiyor mu millet yaptıklarınızı? İtiraz eden uyanıklar olursa yanlış oldu deyip düzeltiyoruz. Çoğu yazıdan çizilen doğru düzgün anlamıyor ki. Bu arbede içinde zaten akılları başından gitmiş. Hem boş versene, önden gidenler memleketi yakıp yıkıp gitmedi mi? İzmir'i kömüre çevirenler de bunlardı. Az bile bu gevurlara." Enis kulaklarına inanamıyordu. Ege, Trakya ve Karadeniz'de yaşanan düşmanlık kaşla göz arasında nasıl ta Anadolu'nun kalbine sıçramıştı. Oysa savaşın son yıllarında Yunanistanlıların Türkiye'yi ele geçireceğini düşünen Rumlar yerli halkı yakıp yıkarken Kapadokya'dakiler hep birlikte ağlayıp hep birlikte üzülmüştü. Bu düşmanlık nasıl bir virüstü ki upuzun mesafeleri kolaylıkla atlayıp bir anda her tarafı sarıp kuşatıyordu. Sahtekarlığını ulu orta anlatmakta beis görmeyen arkadaşı adına utanmıştı Enis. Bunun parası değil sevabı bile alınmaz diye geçirdiği içinden. Vay be ne hale geldik dedi arkadaşına. Yaşanan bir trajedinin başka insanları bu denli mutlu edeceği 40 yıl düşünse aklına gelmezdi Enis'in. Ankara'daki evinden çıkıp buraya gelene dek sokaklarda en çok duyduğu şey para, satış ve değiş tokuş olmuştu. Bu ülke hiçbir zaman paradan, maldan, mülkten bu denli söz etmemişti oysa. Savaş sırasında o kadar ihtiyaç varken neredeydi ulan bu paralar diye söylendi. Büyük miktarda para durmadan el değiştiriyor, gözler önünde bir anda birileri zengin olurken birileri de meşakkatli bir yolculuğa, hatta bir anlamda ölüme sevk ediliyordu. Daha dün özgürlüğü için savaşan bu millet hep birlikte aç yatmamış mıydı? Birdenbire ne olmuştu da insanlar bir gün içinde yamyama dönmüştü? Arkadaşına doğru düzgün veda etmeden kaymakamlığın önünden ayrıldı. Arkadaşlarından borç harç topladığı paranın yeteceğini düşündü. Daha fazla aramasına gerek yoktu. Soluk soluğa telgrafhaneye döndü. Yine kalabalığı yara yara Vehbi'nin yanına ulaştı. Cevap ordudan gelmişti. Enis bir solukta okudu. Pek kıymetli yeğenim Enis, ordudayım. Elimden pek bir şey gelmez. Hem senin Rum kızıyla ne işin var? Senin gibi mürekkep yalamış birine başka kız mı yok memlekette? Bırak gitsinler. Bu soğuk ve adeta düşmanlık kokan cevabı okuyunca Enis, dayısına yazdığına da ona borç para verdiğine de bin pişman oldu. Zaten elindekini avucundakini ona vermemiş olsaydı çok daha hızlı hareket edeceği aşikardı. Biraz da ona verdiği borç para yüzünden bu kadar gecikmişti. Dayısına duyduğu öfke içinde adeta somutlaştı ve bir daha onu asla aramamaya karar verdi. Gelen cevabın şokunu atlatan Enis, İra ile aralarında kabaca 5-6 saatlik bir yol olduğunu hesapladı. Çoluklu çocuklu bir kafileyi yakalamak için 5 saatlik bir yol kapatılmayacak gibi görünmüyordu. Heybesine biraz da yiyecek atarak atını hızla Erciyes dağına doğru sürdü. Eve uğrayıp kendine çekidüzen vermek, at bulmak, biraz da para ve yiyecek depolamak moralini düzeltmişti. Yeniden umut dolmuş, baharın kokusunu içine çeke çeke dağın karlı zirvesini hedef alarak dört nala ilerliyordu. 2 saat kadar ilerledikten sonra karşıdan gelen bir tabur askeri görünce içinde bir heyecan kıpırtısı baş gösterdi. Atını hızla üstlerine doğru sürdü. Yanlarına gelince "Selamun aleyküm" diye seslendi. Askerlerden sorumlu olduğu duruşundan sezilen onbaşı Enis'in selamına karşılık verdi. Enis, "Göremeli göçmenlere yetişmeye çalışıyorum. Onları görmüş olabilir misiniz?" diye sordu. Karşısındaki uzun boylu, yakışıklı ve düzgün giyiminden memur olduğu anlaşılan bu gözü pek adamdan kuşkulanan onbaşı bir an duraksadı. "Hayrola?" diye sordu sonra. "Birinden bir alacağım vardı da, kaçırmadan yakalayayım dedim. O yüzden peşlerindeyim," dediniz. Onu dikkatle süzmeye devam eden onbaşının sezgileri, İran'ın kaçışıyla göçmenlerin peşinden bunca yolu göze alan bu adam arasında bir bağ olabileceğini söylüyordu. İçinde kabaran bir kıskançlık hissiyle işi biraz yokuşa sürmeye karar verdi. Göremeliler birkaç gruba ayrıldı. Suriye'ye gidecekler güney tarafından, İran'a gidecekler doğudan yol aldı. Siz kimi aradınız ki? Dimitro, tüccar Dimitro Venizelos'u aradım, dedi kafası karışan Enis. Şöyle cüsseli, kafası kel, hafif göbekli, sarı bıyıkları var, diye ekledi. Onbaşı, vallahi ne desem delikanlı. Çıkardım desem yalan olur. Kim bilir hangi gruba katıldı, bilmem ki, dedi. Diğer askerler onun bu karışık ve ikircikli cevaplarına şaşırsa da söze karışmaya cesaret edemedi. Mutlaka bildiği bir şey vardır deyip geçtiler. Enis onbaşıya teşekkür edip ayrıldı. Ama sıranın en sonundaki askerin yanından geçerken genç adam dayanamayıp fısıldadı. Abi, seninkiler bana kalırsa sultan sazlığına inecekler. Haberin olsun dedim. Enis diğerlerine sezdirmemeye çalışarak elini kalbinin üstüne koydu ve genç adama teşekkür etti. Birden keyfi yerine gelmişti. İşte kafileyi gören birileriyle karşılaşmıştı. Altında iyi kötü bir at vardı ve hızla ilerliyordu. Erciyes'in eteklerini bürümüş olan yemyeşil bahar aşkının coşkusunu artırıyor, Enis çiçeklerde İran'ın teninin kokusunu, güneşte onun ışıltısını buluyordu. Rüzgar sevdiğinin adını fısıldıyordu sanki. Bütün doğa İra olmuş, Enis'i coşkuyla sarıyordu. Birkaç saat sonra dağın derinliklerinde buldu kendini. Önündeki yol birden hiç bilmediği bir bilmeceye dönüştü. Karşısına çıkan yol ayrımlarında hislerine başvurdu. Bir süre sonra yanlış bir yöne saptığından kuşku duyunca karşısında heyula gibi dikilen yamaca tırmanıp ufka bakmaya karar verdi. Attan inerek yamacı tırmanmaya başladı. İçinden bir his en tepeye çıktığında kafileyi görebileceğini söylüyordu. Ayrılık. Dağın güneybatısını aşmaya çalışan kafile akşam soğuğuyla birlikte güçten düşmeye başlamıştı. Karlı zirveden gelen buz gibi soğuk bir düşman gibi karşılarına dikilmiş, kimse de derman bırakmamıştı. Komitadan birkaç kişi korunaklı bir yer bulmayı önerdi. Geceyi ateş yakabilecekleri bir yerde mola vererek geçirmek daha iyi olacaktı. Dimitro, dişlerini biraz daha sıkarlarsa eskiden baskı altındaki Hristiyan keşişlerinin saklandığı mağaralara ulaşacaklarını söyledi. Dimitro'nun sözleri kafiledekilerin aklına yatınca vaktiyle manastır olan bu mağaralara ulaşmak için canlarını dişlerine takarak tırmanmaya başladılar. Yarım saatlik bir yürüyüşün sonunda mağaralar ufukta belirince Dimitro rahat bir nefes aldı. Zira bu yollardan yıllar önce babasıyla geçtiğinde henüz 14 yaşındaydı. Kayseri'den yola çıkan deve kafilesine babası öncülük etmiş, onları kazasız belasız buraya getirmişti. Uzun bir tırmanışın ardından mağaraya giren göçmenler duvardaki freskoları görünce hemen diz çöktü. İstavros çıkararak dua ettiler. Mağara epey küçüktü. Çocuklar ve kadınlar bile güçlükle sığabilirdi. Gençler hemen işe koyulup mağaraların önündeki karları küredi ve koca bir meydan oluşturdu. Sonra da topladıkları odunlarla kocaman bir ateş yaktılar. Ateşin büyüsü herkesi etrafına topladı. Kocaman bir çember oluşturdular. Mağaralarda sadece birkaç yaşlıyla hasta kalmıştı. İra uzun süre yarısı silinmiş Meryem Ana ikonu önünde diz çökerek dua etmiş, yanındaki hasta göçmenlerden biri kendisiyle sohbet etmeye yeltenince de dışarı kaçmıştı. Alevler insanların içini ısıtmıştı. Yeniden canlanan kadınlar hemen kolları sıvadı. Yanlarında götürdükleri hayvanlardan birkaçını kesip ateşte pişirdiler. Etin yanına da güzel bir çorba yaptılar. Yolculuğun sefaleti karın ortasında bir ziyafete dönüşmüştü. Hep birlikte yenilip içildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde yorgun düşen çocuklar ateşin çevresini sarmış annelerinin dizine yaslanıp uyudu. Kafilenin keyfinin yerinde olduğunu görünce rahatlayan Dimitro, İran'ın kaçma teşebbüsünün etkisinden de yavaş yavaş sıyrılmıştı. Bir yandan sohbete dalmış arkadaşlarını dinliyor, bir yandan da Allah'ın bu ateşi kendilerinden hiçbir zaman esirgememesini diliyordu. En kötü günümüz bu olur inşallah diye fısıldadı yanındakine. Çok geçmeden herkes yorgunluğa teslim oldu. Başları yavaş yavaş düşmeye başladı. İçeri sığanlar sığdı, gerisi ise yanlarında taşıdıkları kilimlere, telislere ve halılara sarınarak uyumaya çalıştı. Ortalık derin bir sessizliğe gömülmüştü. Nöbetçi bıraktıkları iki gencin sürekli beslediği ateşin çıtırtılarından yayılan yarım yamalak bir huzurla uykuya teslim oldular. İra herkesten ayrı bir köşede bulduğu eski bir kilime sarılmış düşünüyordu. Ancak çok geçmeden üstüne çöken ağırlığa dayanamayarak gözlerini kapadı. Ancak çok geçmeden gür bir sesle yerinden fırladı. "Sakın kıpırdamayın." Adamın sesiyle uyananlar şaşkınlık ve korkuyla oldukları yerde kala kaldı. Etrafları 30 kadar adam tarafından sarılmıştı. Dimitro, "Eşkıyalar, bunlar eşkıya," diye fısıldadı. Uyananlar eşkıyanın baskınına uğradıklarından habersiz, uyuyanları da uyandırdı. Ortalığı büyük bir uğultu kapladı. Onlara Erciyes'in eteklerine dek eşlik eden askerler silahlarını aldıklarından eşkıya karşısında direnecek hiçbir güçleri yoktu. Teslim olmaktan başka çareleri kalmamıştı. Herkes olduğu yerde çakılıp olacakları beklemeye başladı. Eşkıyaların başı diğer adamlara "Ne var ne yok, toplayın," dedi. 10 eşkıya davarın ve erzakın olduğu tarafa yöneldi. Atlar, eşekler, koyunlar, inekler. Ne kadar hayvan varsa önlerine kattılar. Hepsini bir köşede topladıktan sonra tekrar kalabalığın içine daldılar. O ana kadar sessiz ve ağır hareket eden eşkıyalar birdenbire ortalığı döküp kırmaya başladı. "Sakın para pul saklamaya kalkışmayın. Aksine yeltenen canından olur," diye bağırdı başka bir eşkıya. Birkaç kişi tedirgince de olsa para keselerini ortaya attı. Onları tek tük altın atanlar izledi. Ancak eşkıyalar silahlarının dipçiğiyle göçmenlere rastgele vurmaya başlayınca çoluk çocuk ağlamaya, kadınlar bağırmaya başladı. Eşkıyalardan biri havaya arda arda ateş açarak sessizliği sağlamaya çalıştı. Dimitro yavaşça ayağa kalktı ve Rumca konuşmaya başladı. "Kim neyi var neyi yoksa çıkarsın arkadaşlar, emirdir." Ancak sözlerini bitirmeye kalmadan patlayan bir kurşunla boylu boyunca yere devrildi. Eşkıyalardan kara kuru, zayıf olanı Dimitro'nun diğerlerini kışkırtmak istediğini sanmış, hiç tereddüt etmeden alnından vurmuştu. Eleni, "Dimitro!" diye uzun bir çığlık kopartarak kocasının kanlı bedeninin üstüne atladı. İra da onun ardından koştu. Dimitro önce uzun uzun karısına baktı, sonra İra'nın gözlerinin içine bakarak can verdi. Bu arada iki eşkıya araya girip anne ile kızı cesetten ayırdı. Cesaretli birkaç kadın ileri atıldı. "Gel Elenemu, gel, şimdi kuvvetli olmak lazım," diyerek Eleni'yi ve İra'yı kalabalığın içine çektiler. Korkularından Türkçe konuşuyorlardı. Bu arada eşkıyalardan ikisi Dimitro'nun cesedini ayağından çekerek ateşin başına getirdi. "Başka itirazı olan var mı?" diye sordu eşkıya başı. Dimitro'nun yeğeni Niko, "O da itiraz etmemişti More," dedi. Sesinden öfkesine güçlükle hakim olduğu açıkça seçiliyordu. Eşkıyaların lideri bir an tereddüt etti ama sonra bunu umursamamaya karar vermiş gibi kükredi. "Kes sesini ulan, şimdi ne var ne yok dökülün bakalım." Herkes susmuştu. Mağaralarda yalnızca Eleni'nin hıçkırıkları yankılanıyordu. Dimitro'yu gözlerini bile kırpmadan öldüren eşkıyalardan gözleri korkan mübadiller, üzerlerinde ne kadar para ve altın varsa çıkarttı. 5 eşkıya dört bir taraftan ortaya koyulanları topladı. Hasılattan memnun kalmış olmalılar ki daha fazla üstelemeden çekildiler. "Dikkatli olun ha! Karşınıza çıkan çeteciler bizim kadar insaflı davranmaz. Biz sizin malınızın peşindeyiz. Onlarsa hem malınızın hem canınızın," dedi içlerinden biri. Ardından topladıkları hayvanları da önlerine katıp hızla uzaklaştılar. Eşkıyalar gider gitmez herkes Dimitro'nun başına toplandı. İra hariç. O büzüldüğü köşede bütün bu uğursuzluğa kendisinin sebep olduğunu, babasına yaşattığı utançtan ötürü Allah'ın ailesini cezalandırdığını düşünüyordu. Yaşadığı derin suçluluk duygusuna ve hayattaki en sevdiği insanın gözünün önünde vurulmasının yarattığı sarsıcı acıya rağmen gözünden tek bir damla yaş dahi akmıyordu. İra için artık Enis'in de, aşkın da, kavuşmanın da hiçbir anlamı kalmamıştı. Bundan sonra ne olursa olsun bir daha bu kafileden ayrılmayacağına ant içti. Kaderi artık sonsuza dek annesi ve Agnes ile birlikte olmayı emretmişti ona. Nihai kararını vermişti. Bir mucize gerçekleşse ve Enis karşısına çıksa bile onun peşinden gitmeyecekti. Nedenini bile kavrayamadan apar topar çıktığı bu yolculukta yara alan ne kadar duygu varsa içinde o an öldürüp oraya gömmeye kararlıydı. Eleni ise perişandı. Henüz kızının onları terk etmek istemesinin şokunu atlatamadan eşkıya kocasını vurmuştu. Hayat arkadaşı yoktu artık. Bu amansız yolculuğu bir başına tamamlayacaktı. Bazen Allah'a intizar ediyor, bazen de onu neden birdenbire lanetli kulları arasına kattığına izah etmeye çağırıyordu. Kafiledeki diğer kadınlar onu sakinleştirmek için karlarla yüzünü gözünü ovarken, erkekler ise Dimitro'yu gömme hazırlığına girişmişti. Bir yandan arkadaşlarının yasını tutarken, öte yandan da önlerindeki meşakkatli yolculuğu beş parasız, hayvansız ve erzaksız nasıl tamamlayacaklarını düşünüyorlardı. Ayrım sonu, sayfa 85.